Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 9.
İttihat ve Terakki Fırkası'nın yıllık kongresi, İstanbul'un kurtuluşundan 3 ay sonra Selanik'te toplandı. Kongreye Trablus delegesi olarak katılan Mustafa Kemal, grubunun sözcülüğünü yaparak ilk defa siyasal alanda görünmüş oldu. İmparatorluğun ve meşrutiyetin sürmesi isteniyorsa, askeri bir partinin değil, bir yanda güçlü bir ordunun, öbür yanda da güçlü bir partinin gerekli olduğunu ileri sürdü. Üyeler bu düşünceyi yadırgamışlardı. Ama Mustafa Kemal geçici olarak dikkati üzerine çekti. İki efendiye birden hizmete kalkışan bir subay, hem kötü bir asker, hem de kötü bir siyaset adamı olmaya mahkumdur, diyordu. Son isyanın gösterdiği gibi askerlik görevlerini savsaklar, halkla ilişkisini kaybeder ve böylece siyasi kargaşalıklara ve genel hoşnutsuzluğa sebep olur. Bundan da zarar görecek memlekettir. Subaylar ya partide kalıp ordudan ayrılmalı ya da orduda kalıp partiden çekilmeliydiler. Sonra da askerlerin siyasal kuruluşlara girmesini önleyen bir kanun çıkarılmalıydı. Mustafa Kemal'in tezindeki güçlü ifade ve mantık ona kongrede birkaç taraftar sağladı. Ama bu konuda başarabildiği tek iş Edirne'deki ikinci ordunun düşüncesini öğrenmek üzere oraya iki delegenin gönderilmesi oldu. Mustafa Kemal'in tezi İsmet tarafından şiddetle desteklenmesine rağmen çoğunluk sağlayamadı. Birkaç subay bu düşünceye uyarak ordudan, birkaçı da partiden ayrıldılar. Lakin orduyla fırka birbirine o kadar kaynaşmıştı ki onları ayırmaya imkan yoktu. Bu kaynaşma özellikle yüksek kademelerde inatla sürdürülüyordu. Gerçi bir yıl önce Enver politikadan çekilir gibi yapmış ve Berlin'e ateşe militer olmuştu. Ama tam bir karşı ihtilalin arkasından böyle bir jesti tekrarlamaya niyeti yoktu. Şimdi kendini ürkütmeye başlayan halk yığınlarını denetleyebilmek için askeri ve siyasi iktidarın bir elde toplanmasını gerekli görüyordu. Mustafa Kemal'in haklı olduğunu ancak zaman ortaya çıkaracak ve teklifim kabul olunsaydı ilerideki birçok felaketler önlenebilirdi demesini doğrulayacaktı. Parti liderleri Mustafa Kemal'i şimdiye kadar sadece can sıkıcı bir adam saydıkları halde artık tehlikeli bir kişi olarak görmeye başlamışlardı. Komitacıları işe karıştırdılar. Parti üyelerinden biri Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmakla görevlendirildi ve sözde onun kongrede ortaya attığı sorunu konuşmak üzere bürosuna geldi. Mustafa Kemal onun davranışlarından kuşkulanmıştı. Bir yandan hiçbir şeyi belli etmeksizin konuşurken, öte yandan yazı masasının çekmecesinden bir tabanca çıkararak önüne koydu. Sonra genç subayın sorduğu soruları yine hiç istifini bozmadan cevaplandırdı. Mustafa Kemal'in güçlü konuşmasıyla tabancanın gücü bir araya gelince, genç adam dayanamayarak onu öldürmek üzere geldiğini ama şimdi düşüncesini değiştirmiş olduğunu açıkladı. Mustafa Kemal bundan ve daha sonra kendine karşı girişilen iki öldürme teşebbüsünden söz ederken, "Ben kendi kendimin koruyucusuyum" diye övünürdü. İkinci sefer ona koruyuculuk eden aslında onu öldürmekle görevli katil oldu. Bu eskiden fırka için birkaç defa buna benzer işler görmüş olan, ama her nasılsa Mustafa Kemal'e karşı büyük saygı besleyen Yakup Cemil adında biriydi. Bu seferki ödevi sadece reddetmekle kalmayıp gizlice Kemal'i uyardı. O da geceleyin sokağa çıktığı zamanlar çok daha dikkatli davranmaya başladı. Bir gece arkasından birinin geldiğini sezerek hemen bir kapı aralığına sokuldu ve sırtını duvara dayayarak elinde tabanca adamın saldırısını bekledi. Ama Enver'in amcalarından biri olduğunu anladığı adam onu görmemiş gibi yaparak önünden geçip gitti. Mustafa Kemal de ona ilişmedi. Sayfa 74. 6. Bölüm. Bir Kurmay Subayın Olgunlaşması. Mustafa Kemal hareketlerini inançlarına uydurarak politikadan çekilmiş ve kendini askerlik görevlerine vermişti. Hükümet orduda yenilikler yapmaya girişmişti. Düşman dıştan kapıya dayanmış, içerisini de sarmış olduğu için yapılacak çok iş vardı. İlk başta çoğu henüz yeni askeri okullarda öğretilen komuta prensiplerinden ve modern savaş tekniklerinden habersiz olan subayların eğitimi geliyordu. Mustafa Kemal 3. Ordu'nun eğitim koluna ayrılmıştı. Kendine düşen dersleri enerjiyle vermeye koyuldu. Ordu'da hala yürürlükte olan modası geçmiş yetiştirme usullerini çok zaman açıkça yerdiği için yaşlı subaylardan çoğunu kızdırmıştı. Bunlar şimdi bu geveze, kendini beğenmiş gencin iş başında neler yapacağını merakla bekliyorlardı. Dipnot: Mustafa Kemal arkadaşları arasında bu üst kademedeki subayları çok zaman küçümser ve yeni orduda binbaşıdan yüksek rütbelilerin komuta etmesinin yasaklanması gerektiğini yarı şaka olarak ileri sürerdi. Ona kalsa sadece binbaşıya kadar olan subayların dosyalarını tutup ötekileri ortadan kaldırırdı. Yarbaylarla daha yüksek rütbedeki subaylar ay başında maaşlarını almaya geldikleri zaman kendilerine "Efendim, defterde sizin adınız yok, sizi tanımıyoruz" denirdi. Mustafa Kemal öğreticilikteki kabiliyeti sayesinde çok geçmeden kendi subaylarının saygısını kazandı. Bir yandan da ona şaşıyorlardı. Geç vakte kadar oturup konuşarak içki içtiği halde, her sabah karargaha ilk gelen gene o olurdu. Mustafa Kemal, Abdülhamit'in Türk ordusunu yetiştirmek için getirtmiş olduğu Alman subaylarını bir yurtsever olarak hiç çekemiyordu. Ama meslekten bir asker olarak onların değerlerini de takdir ediyordu. Zira ister dost ister düşman tarafından uygulansın, askerliğe bilim olarak saygı duyardı. Hatta Berlin Askeri Akademisi'nin eski müdürlerinden General Litzmann'ın takım ve bölük talimleri konusundaki bir kitabını Türkçe'ye bile çevirmişti. Bunun bir kısmını yeni çıkan Türk Piyade Eğitimi el kitabına ek olarak yayınladı. Süratle değişmesi gereken eski tabiye sisteminin yerine yenisi uygulandığı zaman askerlerin karşılaşacağı sorunları da yazdığı ön sözde belirtti. Abdülhamit'in bir vakitler durdurmuş olduğu ordu manevralarına şimdi yeniden başlanmıştı. 1909 yılının Ağustos ayında Mustafa Kemal, Köprülü yakınındaki eğitim manevralarının denetlenmesiyle görevli olarak Ordu Kurmay Başkanlığı emrine verildi. Bu, yıllardır benzeri görülmemiş bir askeri hareketti. Bütün bir süvari tugayı ordu komutanları ve kurmay başkanlarının önünde manevralar yapmak üzere toplanmıştı. Mustafa Kemal bunu çoktandır özlediği askerlik hayatının gerçek başlangıcı sayıyordu. Bir gün Alman askeri heyetinin saygıdeğer başkanı Mareşal von der Goltz'un bir manevrayı yönetmek için Selanik'e geleceğini öğrendi ve onun için daha önceden bir manevra planı hazırlamaya karar verdi. Yüksek rütbeli subayların bu küstahlık karşısında tepeleri atmıştı. "Mareşal hazretleri buraya bizlere ders vermeye geliyor," dediler, "bizden ders almaya değil." Mustafa Kemal, askerlik sanatının böyle büyük bir üstadının bilgisinden yararlanmak gerektiğini kabul ediyordu. Ama Türk Genelkurmayı'nın da kendi memleketinin nasıl savunulacağı konusunda bir takım düşünceleri olduğunu Mareşal'e göstermesi de onun kadar önemliydi. Hem Mareşal'i plan hazırlamak zahmetinden kurtarmak bir nezaket gereğiydi. Sonra isterse planı beğenmeyip kendininkini kullanmakta da serbestti. Mareşal geldiğinde Mustafa Kemal'in hazırladığı planı görünce bunu uygulamaya karar verdi. Kendisi manevra için seçilen araziye yabancıydı. Oysa Mustafa Kemal burasını demiryolu yolculuklarından çok iyi tanıyordu. Mareşal bütün manevra boyunca genç Türk subayının yanından ayırmayarak ona akıl danıştı. Von der Goltz'un son eleştirmelerini de dinledikten sonra Mustafa Kemal sevinçten göğsü kabararak en aşağı mareşal kadar usta bir asker olduğuna inandı. Bu çeşit manevralar gitgide daha sık yapılmaya başlandıkça Mustafa Kemal her zaman ön saflarda görünür oldu. Bu manevralar bir yandan ona değerli bir tecrübe sağlamış, bir yandan da kol ağası rütbesini aşan bir askeri ün kazandırmıştı. Tabiyeci olarak savaşı kendisi idare ediyormuş gibi davranır, kendi başına bir plan yapar, vereceği emirleri önceden yazarak sonradan verilen asıl komutlarla kıyaslardı. Strateji yönünden de planlar yapar ve gözde bir Alman subayı olan General Rabe'ye sunardı. Onun cevaplarını dikkatle inceler ve düşünceleri birbirine uyduğu zaman sevinirdi. Bir öğretmen olarak manevra sonuçlarını özetlediği zaman açık seçik, uyandırıcı, incelemelerinde kesindi. Astlarına karşı sertti. Ayrıntılara dikkat etmedikleri, örneğin haritayı yanlış okudukları, saate bakmadıkları zaman onları azarlar, böyle küçük yanlış ve ihmallerin savaşta felaketlere yol açabileceğini söylerdi. Onlara her zaman en iyinin peşinde koşmak isteğini aşılamış ve hepsinin saygısını kazanmıştı. Buna karşılık hala eğitim ve manevra konularında sözlü ya da yazılı olarak sunduğu tok sözlü raporlarla üst kademedeki subayları sinirlendiriyordu. Bunlar onu savaş alanında kıta başında başarısızlığa mahkum bir nazariyeci olarak görüyorlardı. Sonunda öğretmenlikten alarak bir piyade alayı komutanlığına atadılar. Böyle bir komuta için rütbesi henüz küçüktü. Besbelli onu kendi kazdığı kuyuya düşürmek düşüncesini gütmüşlerdi. Ama o kıtadaki askerleri yönetmekte de, karargâhtaki subayları eğitmekte gösterdiği kadar başarılı oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli'deki çözülmesi sürüp giderken, Arnavutluk'ta bir isyan patlak vermişti. Bunun bastırılmasına Mustafa Kemal de katıldı. Komutayı alan Mahmut Şevket Paşa, hareket ordusundaki hizmetlerinden ötürü beğenmiş olduğu Mustafa Kemal'i kurmay başkanlığına seçti. Mustafa Kemal sonradan taraftarları grubuna katılacak seçkin subaylardan biri olan Albay Fevzi Bey ile bu sefer sırasında tanışmıştır. Durumu dikkatle tarttıktan sonra hayati önemi olan bir geçidi ele geçirmek amacıyla bir tabiye planı çizdi. Şevket Paşa bunu kabul etti. Plan o kadar başarılı oldu ki geçit Mustafa Kemal'in sonradan övünerek söylediği gibi tek Türk askerinin burnu bile kanamadan zapt edildi. Böylece isyan bastırılmış ve Mustafa Kemal'in şöhreti yine parlamıştı. Ama bu ona terfi sağlayacak yerde sadece kendisini çekemeyenlerin kıskançlığını arttırmış oldu. Osmanlı ordusunun gizli kırtasiyecilik sisteminde kişisel düşmanlıklar büyük rol oynardı. Mustafa Kemal yine kol ağası olarak kaldı. Seferin başarısını kutlamak üzere Selanik'te verilen bir akşam yemeğinden sonra Alman albayı von Anderten, isyanı bastırmış olan Osmanlı ordusu şerefine kadeh kaldırdı. Şerefe içildikten sonra Mustafa Kemal ayağa kalkarak ortadaki kahramanlık havasını söndürmek için alaycı ve uzun bir konuşma yaptı. Bir Türk subayı olarak memleket sınırları içinde olan Arnavutluk gibi bir yerin dize getirilmesi cinsinden ufak bir olay şerefine kadeh kaldırmayı kendine yakıştıramıyordu. Ama dedi, zamanı gelince Osmanlı değil Türk ordusu, Türk milletinin bağımsızlığını kurtaracaktır. Sonradan Alman albayıyla konuşurken Mustafa Kemal Türk ordusunun memleketi sadece düşmandan değil, aynı zamanda yobazlıktan ve düşünce istibdadından da kurtardığı zaman görevini başarmış sayılacağını anlattı. Türkiye'nin ana problemi Batı aleminden geri kalmış olması ve Türkleri muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak zorunluluğuydu. O yılın sonbaharında Mustafa Kemal Fransız ordusunun Pikardi'de yapacağı manevraları görmek için Fransa'ya gidecek Türk heyetine üye olarak seçildi. Bu onun Batı Avrupa'ya yapacağı ilk yolculuktu. Selanik'ten kendine Avrupa kılığı sandığı bir takım elbiseyle sınırı aşınca giymek üzere bir de şapka aldı. Yanındaki subay fesini başından çıkarmadı, zira bunun hala bu dolaylarda Türk prestijinin bir sembolü olduğunu sanıyordu. Ama Belgrad'da vagon penceresinden dışarı baktığı zaman yemiş satmakta olan küçük bir Sırp çocuğu ona doğru tahkirle "Tuh, Turkos!" diye bağırdı.
Ayrım sonu.